Yüzü solgun, gözleri korku dolu, ölümden yeni dönmüş gibi görünen bir kız. "Amca, ben Ayşe'yim, ben Ayşe'yim." diye haykırışlarıyla olay yerinden uzak olanlara bugün kimyasal katliamı anlatacağız. Katliamın tanıklarının hafızası pek çok ayrıntıyla doluyken, kimisi onu hatırlamaya korkuyor, kimisi de gerçeğin unutulacağı korkusuyla durmadan bunun hakkında konuşmaya çalışıyor. Yüzlerce insanın karanlıkta kaldığı gece. 21 Ağustos 2013. Ölüm ve korkuyla bağlantılı uzun bir ses, görüntü ve koku dizisi. Sarin gazı. Şam'ın doğu ve batı kutasında sivillere karşı uygulanan kimyasal silah. Olaya tanık olan kişilerin söylemleri. Sürgün edilen aile üyelerimi kontrol etmeye gittim. Ve öğleden sonra saat 1'de radyolarda rejimin mahalleleri bombaladığına dair bir duyum aldım. Bombalama haberi normaldi. Ancak bombalamanın kimyasal silahlarla yapıldığına dair başka bir duyum aldım. Ve bu duyumla birlikte aldığımız haber kısa sürede olağan dışı bir haber haline dönüştü ve karşılaşacağımız görüntüler beklentilerimizin dışında kaldı. Bombalanan alanlara gittik. Yaralıları kurtarıp hastanelere götürmek istiyorduk. Evlerin kapılarını kırardık ve bütün aileleri boğulmuş bulurduk. Arabasının bagajına bütün yaralıları, bütün bulduğu insanları cesetlerle de yaralılarla da birlikte bir çuval misali dolduruyorlardı. Belki bazılarını kurtarabiliriz. Hiçbirinden vazgeçmemek lazım. Tanık olan kişiler onlarca kişiyi bir gecede gömeceğini bilmeden akrabalarını, ailelerini, tanıdıklarını, sevdiklerini kontrole gidiyorlardı. Ve gördüklerini her yeni gördüğü katliama bakarak bu katliamın dehşetlerinin sadece küçük bir parçası olduğunu anlamaya başlamışlardı. Tüm Guta'daki durum trajikti. Bombalanmayan bölgelerdeki insanlar bile yardım sağlayamama duygusuyla ölürdüler, diyor bir tanık. Ne oldu? Bombalama nerede? Ne çarptı? Bu sözler Doğu Guta'da Abdullah el-Katib'in çalıştığı hastanede onlarca yaralının hastaneye gelmesiyle duyulmaya başladı. Abdullah, bombalama sesini duyduktan sonra cesetlerin kan izleriyle geleceğini düşündük. Ama hayatımızda ilk defa gördüğümüz belirtilerle geldiler. Boğuluyorlardı. Şiddetli kasılmalar, ağzından köpük geliyor, göz bebekleri iğneleniyor. Boğuluyorlardı resmen ve Doktor Abdullah meslektaşlarıyla beraber bu saldırı esnasında klor gazıyla yapılmasına yönelik tahminleri boşa çıktı. Çünkü klor değil, sarindi. O gece kurtarmak belirli bir grup insanın sorumluluğu değildi. Çünkü tüm sağlıklı insanlar tehlikenin büyüklüğünü göz ardı ederek yaralıları kurtarma sorumluluğu üstlendi. Bir gaz düşünün, alanın her yerinde var. Ve soluduğunuz an sizi etkileyecek, bu belli. Zaten insanları boğarak öldürüyor. O alana girip insanları kurtarır mıydınız? Hemşirelerden birinin açıklaması. Yaşadığımız trajedilerden kurtulma ümidimi kaybetmiş olabilirim. Ancak daha iyi bir hayat yaşama şansı olan küçük çocukları görmek, işime devam etmem için en büyük motivasyon oldu, dedi. Bu çocukları ailelerine geri vermek ya da onları bir gün daha yaşatma fırsatı vermek her şeye değerdi. Ve sırf bu yüzden, bu açıklamalar, bu düşünceler yüzünden de aynı alanda kurtarmaya çalışan da kurban oldu. Yani hemşirelerin, doktorların yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Kimyasal gazla bombalandığınız zaman ne yapabilirsiniz? Normal bir bombayla bombalansanız bomba patlar, belli bir alana yayılır. O alanda kanlar, evet ölenler, bu tedavi edilebilir diyebilirim. Yani edilemez evet, ama kimyasal silaha karşı daha çok kötünün iyisi derler ya, hani iyi demeye de dilim varmıyor. Öyle yorumlayabiliriz. Ama kimyasal bir alana hiç kimsenin girememesi, yani çoğu insan da korkudan yardım edememiştir belki. Zaten etkilenen kendi derdine düşmüş, nefes alamıyor, gözlerine iğneler batıyor. Yani sadece okuduklarımla size anlatmaya çalışıyorum kimyasal saldırıya uğrarsanız nasıl hissedebileceğinizi. Biraz da ondan bahsedelim. Aslında bu kimyasal saldırılar ne? İnsanların bahsettiği bir doktor da benzetme yapmış. Mahalleler sanki insansız bir toprakmış gibi ya da ikinci bir Çernobil gibi yıllarca terk edilmiş görünüyordu, diyor. Bir alanı bu hale ne getirebilir? Hadi birlikte bakalım. Sınır etkisinden sesimizi duyurabildiğimiz herkese merhabalar. Ben Kader.
Aynen Beledi Podcast.
Çok kızıyorlar. Niye geldiler? Niye vatanların? Niye savaşmıyorlar diye. Savaşa inanmıyorsa, savaşan ve savaşın karşısındaki kişiler gibi düşünmüyorsa, o zaman ne için savaşacak? Lokmamızı bölüşmek zorunda kalıyoruz.
Dilini, kültürünü, aileni, arkadaşlarını, alışkanlıklarını, her şeye sıfırdan başlıyor.
Kimyasal silah kullanımı nasıl ortaya çıktı zamanında? Hadi biraz eskiye dönüp bakalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında gözü dönen Almanlar düşmana ağır kayıplar verdirmek için bütün yolları deniyorlardı. Eski çağlardan beri devletler savaşlarda duman ve zehirli gazları silah olarak kullanıyordu. Daha fazla kan dökmek isteyen ordular okları ve mızrakları zehirlere batırıp düşmanı hedef alıyordu. İnsan bazen ne kadar acımasız ve bir o kadar da düşmana karşı yaratıcı olabiliyor, değil mi? Yine aynı zamanda eski zamanda Çinlilerin kullandığı etkili bir zehirleme yöntemi vardı. Çin işkencelerinden aklınıza gelsin. Çinliler de tabii ki de girmiş bu olaya. Bu yöntemde zehirli bitkiler yakılıp ağız tüfekleriyle düşmana atılıyormuş. Daha sonrasında 16. yüzyılda İtalyan bilim insanı Leonardo da Vinci birden fazla düşmanı kısa sürede yok etme amacıyla arsenik gibi bazı zehirli maddeleri kullanıp ölümcül silahlar üretmeyi önerdi. Bravo Vinci ya. Güzel öneriler, kazanma dürtüsüyle. Çağdaş dönemde de bu kimyasal silahları kullanma ve üretmenin öncüsü Almanlarmış. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın ortasında 1915 yılında Alman İmparatorluğu müttefiklerin saflarında ağır kayıplara sebep olan ve savaş kavramını tamamen değiştiren yeni bir tür silah kullanmaya başlamış. 21. yüzyılın başlarında da dünya güçlerinin çoğu kimyasal silahların kullanımının tehlikeli olduğunun farkındaydı. Tabii ki de farkında yani, farkında olsunlar artık. Bu nedenle 1899 ve 1907 yıllarında Lahey Konferansı'nda resmi olarak savaşlarda bu tür silahların kullanılması yasaklandı. Benim size ilk başta anlattığım hikaye 9 sene önceydi. 20. yüzyılda yasaklanan bir silah ama 8 yıl önce kullanılabileceğini, yasakların ne kadar gereksiz ve dikkate alınmadığını bize gösteriyor sanırsam bir toplum, bir insan, bir halk olarak aslında. Tabii 1. Dünya Savaşı'nda bu savaşın başlangıcında yasaktaki boşluklardan faydalanan ülkeler, yani böyle şey derler ya, burada sigara içmek yasak ama o alanda işte nargile içersiniz. Gelirler, niye burada nargile içiyorsun, hani yazıyı görmüyor musun? Ama nargile denmedi, sigara dendi derler. İşte böyle düşünüp sanıyorsam ki o zamanlarda yasaklanmayan göz yaşartıcı gazı silah olarak kullanmaya başlamışlar. İlk başlangıçlarını anlattık kimyasal silahların nasıl bulunduğunu. Ya tabii nasıl bulunacak? Silah nasıl bulunduysa, bomba nasıl bulunduysa, nükleer silahlar nasıl bulunduysa bu da öyle bulundu yani. İnsanın kendini savunmaya alma içgüdüsüyle, karşısındakine ne kadar zarar verebilirim, ne kadar fazla acı çektirebilirim, ne kadar kendimi savunabilirim düşüncesi aslında. Bunlarla birlikte birçok konferanslar, toplantılar, anlaşmalar, protokoller falan filan yapılmış. Yani sonuçta şu an günümüzde biliyoruz ki kimyasal silah kullanmak bütün ülkeler için yasak, yasaklanmış bir durum. Tabii bunlar neden tercih ediliyor? Yapımları kolay ve ucuz olması, tesir alanlarının çok geniş olması, tesis ve malzemeyi tahrip etmeden öldürücü olması, bir anda bütün alanı yok etmeden aslında sadece insanları yok etmesi. Yani gaz sonuçta. Güzel yöntem. İnternete girip bulabilirsiniz saldırı, kimyasal saldırı olmadan önce işte devletler ne yapar, siren çalarlar bilmem ne falan filan. Saldırı öncesi hazırlığınız ne olması gerekiyor, işte maskeler bilmem neler. Tabii bu aklımıza nereden gelecek, kimyasal saldırıya uğrayacağız. Saldırı sırasında da alınacak önlemler falan da yazıyor, yani uyarıyorlar sizi. Sığınma yerine girin, işte gözlerinizde yanma varsa gazın sızıntısının belirtisidir. Hani gaz sızıyordur, onu engellemeye çalışın. Dışarıdaysanız bir araba içine veya bir giysiyle ağzınızı burnunuzu kapatın. Guta'da bunu tecrübe eden insanlar, benim aklıma şu an, ben şey yapsam, kimyasal bir silah saldırısına uğrasam ne yapacağım hiçbir şekilde bilmiyorum. Hiçbir şekilde. Ama onlar şey demişlerdi, işte tişörtlerimizi ıslatıp ağzımıza kapatıyorduk demişlerdi. Bunu biliyorum. En fazla yani böyle bir şeyle karşılaşırsam hayatımda bunu yaparım. Onlar o anda o şekilde nasıl öğreniyor, nasıl biliyorlar gerçekten bilmiyorum. Ama işte bunları önceden okuyabilirsiniz ilginiz varsa. Bazılarının hafızalarından silinmeyen bu katliam, anlattığım katliam, çoğu kadın ve çocuk, binlerce sivili aynı anda öldürdü. Tabii direnci sağlam olup dayanmaya çalışanlar, nefes almaya çalışanlar, daha erken ölenler, daha geç ölenler, bunları saymıyorum. Aynı anda öldürdü. Katliamın ardından sivil toplum örgütleri rejime karşı tabii ki de böyle kanunlarla, yasalarla kimyasal silah kullanıldı burada diye göstermeye çalıştı dünyaya. Ki dünya da gördü. Orada kimyasal silah kullanıldı dendi. Birleşmiş Milletler bunun hakkında ne yaptı peki diye soracak olursanız hiçbir şey yapmadı. Bu arada saldırılar sırasında ölen kişi sayısı 1500'den fazla. Kimlik bilgileri falan da kayıtlı. Oylamaya dönelim. Oylama sırasında işte birisi bunu kullandı. Bu bir savaş suçu. Ama ne oldu? Rusya ve Çin'in vetolarıyla Esad rejiminin yargılanmasının önü kesildi. Evet arkadaşlar, bugün ne öğrenmiş olduk? Aniden bir saldırıya uğrayabiliriz ve bu saldırı görünmez olacak. Yani gazla bir saldırı. Ve bu saldırının sonucunda da bir sürü yakınınız, akrabalarınız, bütün aileniz, yani bütün mahalleniz, o alandaki her şey ölebilir. Sonucunda siz onun hakkını aramaya kalkarsanız eğer, çabaladınız, dünyaya sesinizi duyurdunuz. Sırf ölenlerin hakkını savunabilmek için, onlar için iyi bir şey yapabilmek için, bir dahası olmasın diye, tekrarlanmasın diye dünya sesinizi duydu, kravatlarını taktı, toplantılara gitti. Ama iki kişinin vetosuyla bu katliama karşı hiçbir şey yapılmadı. Sınır Etkisi'ni dinlediniz. Bizi nereden, hangi zaman diliminde dinliyorsanız hepinize günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler diliyorum. Programını Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, SoundCloud platformları üzerinden dinleyebilir ve konu hakkındaki görüşlerinizi bize iletebilirsiniz.